Gazap üzümleri.
Ayrım 35.
Bu arada çiftlikler habire büyüyor, sahipleri azalıyordu. Artık yörede acınacak kadar az çiftçi kalmıştı. İthal edilen serfler dövülüyor, korkutuluyor, aç bırakılıyor. Sonunda bir kısmı evine dönüyor, bir kısmı hırsa kapılıyor. O zaman ya öldürülüyor ya da ülkeden atılıyorlardı. Çiftlikler genişlemeye, sayıları azalmaya devam ediyordu bu arada. Ürünler de değişti. Tahıl tarlalarının yerini meyveler aldı. Ağaçların altlarına tüm dünyayı doyurmaya yetecek kadar sebze ekildi. Marul, karnabahar, enginar, patates, yumuşak saplılar. İnsan orağı, sabanı, tırnağı kullanırken ayakta durur. Ama sıra marula geldi mi, sıralar arasında böcek gibi emekliye emekliye çalışmak zorundadır. Pamuk sıraları arasında dolaşırken sırtı bükülür, uzun torbasını peşi sıra çekmek zorunda kalır. Karnabahar tarlasını geçerken günahkar gibi diz çökmesi gerekir. Sonunda mal sahipleri artık kendi çiftliklerinde çalışmaz oldular. Kağıt üstünde çiftçilik yapıyorlardı. Toprağı unuttular. Kokusunu verdiği duyguyu hep unuttular. Yalnızca oranın sahibi olduklarını hatırlıyorlardı. Onunla para kazanıp kaybettiklerini biliyorlardı. Çiftliklerden bazıları öyle çok büyüdü ki bir tek adamın hafsalası almaz oldu artık. Faizleri, kârları ve zararları takım takım muhasebeciler hesaplamaya koyuldu. Kimyagerler toprağın testini yaptı. Onu zenginletmeye uğraştı. Vardiya başları tutulup bitki sıraları arasında emekleyen işçilerin dayanabildikleri kadar hızlı çalışmaları sağlandı. O zaman bu tür bir çiftçi gerçek anlamda dükkancı oldu. Yaptığı işte dükkan yönetmek oldu. Adamlara para veriyor, sonra onlara yiyecek satıyor, verdiği parayı bu yolla geri alıyordu. Bir süre sonra onlara hiç para vermez oldu. Muhasebe işlemlerinden tasarruf sağladı. Bu çiftlikler yiyeceği krediyle veresiye veriyorlardı. İşçi bir yandan çalışıyor, bir yandan yemeklerini yiyor, sonunda iş bittiği zaman belki de kendini şirkete borçlu buluyordu. Toprak sahipleri de artık çiftlikleri yalnız işlemekle kalmıyor, birçoğu ömürlerinde görmüyorlardı bile sahip oldukları toprağı. Derken yerlerinden, yurtlarından olanlar batıya doğru akmaya başladı. Kansas'tan, Oklahoma'dan, Texas'tan, New Mexico'dan, Nevada'dan, Arkansas'tan aileler, kabileler dışarı silkeleniyordu durmadan. Ya da traktörle atılıyordu. Otomobil dolusu, treyler dolusu, evsiz, barksız ve aç 20 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin kişi. Aç ve huzursuz. Karıncalar kadar huzursuz, yapacak iş araya araya, kaldıracak yük, itecek balya, çekecek ürün, toplayacak meyve, kesecek sebze, ne olursa sırtlayacak bir yük, yaşayabilmek için dağları aşıp aşıp geliyorlardı. Çocuklar aç. Yaşayacak yerimiz yok. İş bulmaya çalışan karıncalar gibi boğazı doyurmak için, en çok da toprak için. Ecnebi değiliz ki biz. Yedi göbektir Amerikalıyız. Ondan önce de İrlandalı, İskoçyalı, İngiliz, Alman. Dedelerimizden biri Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na katılmıştı. Aileden bir yığın insan iç savaşta çarpıştı. Her iki yanda da. Amerikalıyız biz. Açtılar, hırslıydılar. Geldikleri bu yerde bir yuva bulacaklarını ummuşlar, oysa yalnızca nefret bulmuşlardı. Okiler. Mal sahipleri nefret ediyordu onlardan. Çünkü kendilerinin zayıf, okilerin güçlü olduğunu biliyorlardı. Kendilerinin tok, okilerin aç olduğunu biliyorlardı. Belki de dedeleri anlatmıştı onlara. Belki biliyorlardı yumuşak birinden toprak çalmanın ne kadar kolay olduğunu. Hele de karşıdaki hırslıysa, açsa, silahlıysa, nefret ediyordu mal sahipleri onlardan. Kent ve kasabalardaki dükkan sahipleri de nefret ediyordu. Çünkü harcayacak paraları da yoktu. Bir dükkancının nefretini kazanmak için bundan daha kestirme bir yol olamaz. Onların hayranlığını çekmek söz konusu olunca da durum bunun tam tersidir. Kentlilerin arasında küçük bankacılar da nefret ediyordu okilerden. Çünkü onlardan metelik kazanmaya olanak yoktu. Hiçbir şeyleri yoktu bu insanların. Sonra işçiler de nefret ediyordu okilerden. Çünkü aç bir insan çalışmak zorunda demekti. Çalışmak zorunda olunca da işveren ona hemen eksik para ödemeye kalkıyordu. Bir kere ona eksik verildi mi de kimse daha fazla para alamaz oluyordu. Yersiz yurtsuz kalanlar, göçmenler Kaliforniya'ya akıp duruyordu. 250 bin, 300 bin. Arkalarında bıraktıkları toprağa traktörler tarıyor, durmadan ortakçıları dışarı atıyordu. Yeni yeni dalgalar yollara düşüyordu ikide bir. Gruplar halinde yersiz yurtsuzlar, evsiz barksızlar, katılaşmış, hırslı, tehlikeli insanlar. Kaliforniyalıların istediği pek çok şey vardı. Biriktirmek istiyor, sosyal başarı istiyor, eğlence istiyor, lüks istiyor, garip bir bankacılık güvencesi istiyorlardı. Yeni barbarlar ise yalnızca iki şey istiyordu, toprak ve yiyecek. Onların gözünde ikisi de birdi bunların. Kaliforniyalıların istekleri belirsiz ve bulanıkken, okilerin istekleri yolların kenarında gözle görülecek, gönül verilecek şekilde apaçık duruyordu. Altında suyu hazır, kuyunun kazılmasını bekleyen güzelim tarlalar, bereketli yeşil tarlalar, avuca alınıp sıkılacak, ufalanacak toprak, koklanacak otlar, çiğnenecek keskin lezzeti ta gırtlakta hissedilecek yulaf sapları. İnsan nadasa bırakılmış bir tarlaya baktığı anda bilirdi hemen. Hayalinde kendi bükülen sırtını, kendi güçlü kollarının o tarladan lahanaları söküşünü, altın mısırları toplayışını, turpları, havuçları çıkarışını canlandırırdı kolaylıkla. Evsiz barksız aç bir adam, yanında karısı, arka kanepede sıska çocuklarıyla o yollarda araba sürerken, nadasa bırakılmış tarlalara bakınca bu tarladan ne kar geleceğini değil, ne çok yiyecek gelebileceğini düşünürdü. Ve tarlayı nadasa bırakmanın bir günah olduğunu anlardı. Kullanılmamış toprak, sıska çocuklara karşı işlenen bir suçtu. Böyle bir adam, arabasını yol üstünden sürüp geçerken, her önünden geçtiği tarla onu tahrik eder, ağzını sulandırır, içinden orayı almak, o topraktan çocuklarına biraz güç, kuvvet, karısına biraz huzur elde etmek gelirdi. Her an burun burunaydı o tahriklerle. Tarlalar kışkırtırdı onu durmadan. Şirketin açtığı sulama kanalları da kışkırtırdı. Güneyde ağaçların dalında altın portakallar görürdü. Koyu yeşil ağaçlarda ufacık altın portakallar. Kenarlarda da kimse sıska çocuğuna bir tane koparmasın diye nöbet gezen eli tüfekli devriyeler. Fiyat ucuz olursa atılacaktı bu portakallar sonunda. Eski arabasını bir kente doğru sürerdi. Yol boyu tüm çiftliklere uğrayıp iş sorardı. Gece nerede yatsak acaba? Vallahi nehrin kıyısında Hooverville diye bir yer vardı. Dünya kadar oki toplanmış oraya. Eski püskü arabasını Hooverville'e sürerdi. Bir daha da yol sormak zorunda kalmazdı. Her kentin dışında bir Hooverville vardı çünkü. Bu döküntü mahalleler nehre yakın yerdedir hep. Ev yerine çadır vardır buralarda. Yanlarında yaban otlarından çardaklar vardır. Mukavva kulübeler vardır. Çatıları otlarla örtülmüştür onların da. Koskoca bir döküntü yığınıdır burası. Adam ailesini oraya sokar ve hemen bir Hooverville vatandaşı oluverir. Hepsinin de adı Hooverville'dir bu yerlerin. Nehre mümkün olduğu kadar yakın bir yere kendi çadırını kurar. Çadır yoksa kentin çöplüğüne gider, bulduğu karton parçalarını getirir, oluklu mukavvadan kendine bir kulübe kurar. Yağmurlar başlayınca ev erir, akar gider. Adam Hooverville'e yerleşince bölgedeki iş yerlerini dolaşıp iş aramaya başlar. 3 kuruş parası benzine harcanır. Akşamları erkekler toplanır konuşurlar. Yan yana çömelir gördükleri topraklardan söz ederler. 7,5 dönüm bir yer var. Buradan biraz batıda. Öylece yatıyor. Allah bilir neler yapabilirdim o toprakla ben. Hatta onun 5'te 6'da 1'iyle. Bir kere yiyecek derdi diye bir şeyim kalmazdı. Bir şeye dikkat ettin mi? Çiftliklerde öyle sebze, tavuk, domuz falan yok. Her biri bir tek şey yetiştiriyor, de ki pamuk. Ya da şeftali, ya da marul. Tavukların da hepsi bir başka çiftlikte toplanmış. Kendi kapı eşiklerinde yetiştirebilecekleri şeyleri parayla satın alıyorlar. Vay canına! 2 domuzum olsa neler yapmazdım. Ama 2 domuzum yok, olmayacaktı. Ne halt edeceğiz? Çocuklar böyle büyüyemez ki. Kamplarda bir fiskostur gidiyor. Şaftır'da iş varmış. Gece vakti kamyonlar yükleniyor, otoyollar doluyor. Altına hücum gibi gidiyor işi. Şaftır'da millet yığılıyor. İstenen işçi sayısının 5 katı. Altına hücum gibi, işe hücum. Gece karanlığında birbirinden kaçarak, yarışarak gidiyorlar hevesle. Yolların iki yanında o tahrik etkenleri yatıp duruyor öylece. Yiyecek verebilecek boş tarlalar. Orası sahipli, bizim değil orası. Ara sıra içlerinden biri dener. O tarlaya süzülür, bir köşesini temizler. Topraktan bir lokma zenginlik çalmaya çalışan bir hırsız. Yaban otlarının arasına saklanmış gizli bahçeler. Bir paket havuç tohumu, birkaç şalgam. İkilen patates soyukları, gece karanlığı gizli gizli orayı çapalamaya gitmeler. Etraftaki otları bırak, kimse görmez o zaman ne yaptığımızı. Yaban otlarından birazını bırak, yüksek olanlarını, şu ortadakileri de. Akşamları gizli bahçecilik, paslı konserve kutularında taşınan sular. Derken günün birinde şerif muavini, ne halt ediyorsun sen burada? Bir zarar vermiyorum. Gözüm üstündeydi zaten. Burası senin toprağın mı? Başkasının toprağına el atıyorsun. Bu toprak sürülmemiş. Ben bir zarar vermiyorum ki. Allah'ın belası göçmenler. Göz açıp kapıya ne kadar sahip çıkarsınız toprağa değil mi? Pişman edeceğim seni bu yaptığını. Babanın malı mı sandın burayı? Defol bakalım şimdi. Sonra küçük yeşil havuç yaprakları tekmelenir, şalgam yapraklarının üzerine basılıp iyice ezilir. Hemen arkasından Jimson yaban otları tekrar sarar orayı. Ama polis haklıdır. Bir ürün yetişirse sahipliğe yol açar o iş. Toprak çapalanır, biten havuçlar yenirse insan dövüşür bile ürününü yediği toprak için. Çabuk çıkarmalı onu burada. Kendini sanır sonra. Jimson otları arasındaki bir karış toprak için dövüşürken ölmeye bile razı olur. Şalgamları tekmelerken nasıl bakıyordu gördün mü? Öldürür bile böyleleri. Bu herifleri hep bastırmak zorundayız. Yoksa bütün memleketi alırlar elimizden. Bütün memleketi alırlar. Dışarıklılar, yabancılar. Evet biliyorum aynı dili konuşuyorlar. Ama aynı değiller yine de. Baksana nasıl yaşadıklarına. Bizlerden kimse öyle yaşar mıydı? Asla. Akşamları çömelip konuşmalar. İçlerinde heyecanlı bir adam. Ne diye 20 kişi bir olup da bir karış toprak kapmıyoruz? Silahlarımız var. Alalım, sonra da atabilirseniz atın bizi diyelim. Ne diye yapmıyoruz bunu? Köpek gibi gebertirler hepimizi. Hangisini tercih edersin? Ölmeyi mi yoksa burada yaşamayı mı? Yer altında ya da çuval evlerde yaşamayı mı? Çocukların için neyi tercih edersin? Şimdi hemen ölmelerini mi, yoksa 2 yıl sonra besin yetmezliğinden ölmelerini mi? Bütün hafta ne yedik biliyor musun? İç yağında pişmiş ot, bir de kızarmış hamur. Hamur için unu nereden bulduk onu biliyor musun? Bir yük vagonunun döşemesini süpürmüştük orada. Kamplarda konuşmalar, bir yanda da şerif muavinleri. Tabancalarını şişko kalçalarına asmış, kampları dolaşan polisler. Bu heriflerin düşünecek bir derdi olmalı. Bunları kontrol altına almazsak ne yapacaklarını şeytanlar bilir. Vallahi güneyli siyahlar kadar tehlikeli bunlardı. Birleşip bir araya gelseler hiçbir şey durduramaz onları. Haber. Lawrenceville'de bir şerif muavini bir göçmeni çıkarmak isterken göçmen karşı koymuş, görevlinin kuvvet kullanmasını gerekli kılmıştır. Çatışma esnasında göçmenin 11 yaşındaki oğlu şerif muavinini 22'lik bir tabancayla vurup öldürmüştür. Çıngıraklı yılan bunlar. Oyun oynamaya gelmez, tartışmaya kalkarlarsa en baştan ateş etmek daha doğru olur. Çocukları bile polis vurursa büyükleri ne yapmaz? Yapılacak tek şey onlardan daha sert olabilmektir. Sert davranmalı, korkutmalı bunları. Ya korkmazlarsa, ya dayanır, ya ateş ederlerse gerisin geri. Çocukluklarından beri silah taşıyan adamlar bunlar. Tabancayı vücutlarının bir uzantısı sayıyorlar. Ya korkmazlarsa, ya gün gelir bunlardan bir ordu yürürse bu topraklara doğru. Lombardların İtalya'ya yaptığı gibi, Germenlerin Galya'ya yaptığı gibi, Türklerin Bizans'a yaptığı gibi. Onlar da toprağa susamış kalabalıklardı. Düzenli askerler durduramamıştı onları. Kılıçtan geçirmek, korkutmak da durduramamıştı. Açlığı yalnız kendi midesinde değil, çocuklarının karınlarında da hissedebilen bir insanı nasıl korkutabilirsin? Korkutamazsın. Her korkunun ötesindeki korkuları tanımıştır o adam artık. Homerville'de erkekler konuşuyor. Dede de toprağını Kızılderililerden almış. Bakın, bu doğru bir şey değil. Burada biz bize konuşuyoruz. Sizin söz ettiğiniz şey hırsızlık sayılır. Ben hırsız değilim. Değil misin? Daha evvelse gece birinin kapı işinden bir şişe süt çaldın. Sonra bir parça bakır tel çaldın. Satıp parasıyla et aldın. Evet ama çocukları açtı. Ama çalmak çalmaktır. Fairfield çiftliği nasıl elde edilmiş biliyor musun? Dur anlatayım sana. Oraları hep devlet toprağıymış. Yani kapı bilen alırmış. Bu Fairfield denen adam San Francisco'ya inmiş, barları dolaşmış, kendisini 300 serseri tutmuş. Onları götürüp sokmuş araziye. Fairfield hepsini yediriyor, viski içirip mutlu tutuyormuş. Sonunda devlet toprağında sahiplik iddialarını tutturmuşlar. Fairfield sonradan toprağı onlardan almış tabii. Dönümü bana bir şişe viskiye patladı deyip duruyormuş. Bu hırsızlık değil mi sence? Doğru mu diyorsun? Doğru sayılmaz ama bu yüzden hapse girmiş de değil. Hayır, girmesine girmedi. Sandalı arabaya yükleyip de sonra raporunda tekneyle gittim diye o yeri denizmiş gibi gösteren herif de girmedi hapse. Kongre üyelerine rüşvet verip yasa çıkarttıranlar da girmedi hiç. Eyaletin her yanında Hooverville'lerde fiskos. Sonra baskınlar, silahlı polisler göçmen kamplarını basıyor. Defolun. Sağlık Bakanlığı'nın emri var. Bu kamp sağlık açısından tehlike yaratıyor. Ne yapacağız biz? O bizi ilgilendirmez. Sizi buradan çıkarmak için emir aldık. Yarım saate kadar kampı ateşe vereceğiz. Buralarda tifo var. Mikrop her yana yayılsın istiyorsunuz. Sizi buradan çıkarmak üzere emir aldık. Yaylanın. Yarım saate kadar kamp yanıyor. Yarım saat sonra kağıt evlerin, ot damlı barakaların dumanı göklere yükseliyor. İnsanlar arabalarına binmiş otoyollara aşınıyorlar. Bir başka Hooverville arıyorlar. Bir yandan Kansas'ta, Arkansas'ta, Oklahoma'da, Texas'ta ve New Mexico'da traktörler arazilere giriyor, ortakçıları dışarı atmayı sürdürüyor. 300 bin kişi Kaliforniya'da arkası da geliyor. Kaliforniya'da yollar dolusu çaresiz insan karıncalar gibi koşuşuyor, çekmeye, itmeye, kaldırmaya, çalışmaya. Kaldırılacak her yük için 5 çift hevesli kol uzanıyor. Her öğün yemeği bekleyen 5 açık ağız var. Bir patırtı, bir ayaklanma çıktığı anda topraklarını kaybedecek olan büyük mal sahipleri tarih okuma olanağına da sahipler. Okuyup esas gerçeği oradan öğrenecek gözlere de sahipler. Mal birkaç kişinin elinde birikti mi koparılıp alınır. Bir de onun gölgesinde duran ikinci gerçek. Halkın çoğu aç ve çıplaksa ihtiyaç duydukları şeyleri zorla alırlar. Sonra bir de tarihin her sayfasından avaz avaz haykıran bir gerçek. Baskı ancak baskı altındakilerin güçlenmesine ve birleşmesine yarar. Ama büyük mal sahipleri tarihin bu 3 yılına hiç aldırış etmiyorlar. Toprak giderek daha az insanın elinde toplanıyor. Yersiz yurtsuz kalanların sayısı artıyor. Mal sahiplerinin her hareketi de baskıya yöneliyor.
Ayrım sonu.